Ayrım 17.
Sayfa 187. Kleopatra demek Mısır demektir. Mısır demek de kraliçenin de rahibesi olduğu Isis kültü. Üstelik Isis, mitolojideki sunuluş biçimiyle de kendi kültünün gizem tanımları içinde de bir dul kadındır. Çünkü Set tarafından öldürülen Osiris'in dul kalmış eşidir. O halde Sibil'in kitap 3'te sözü edilen bu gizemli dul kadın için Kleopatra gibi basit bir açıklamanın fazlasıyla yetersiz olduğunu ve kullanılan simgenin çok daha derinde bir yerlere gönderme yaptığını düşünmemiz gerekiyor. Diğer yandan dul kadının Roma için kullanılan genel bir metafor olması da çok mantıklı görünmüyor. Yine Pseudo Sibyl'in koleksiyonu, kitap 5'te yer alan şu dizeler tıpkı Mısır örneğinde olduğu gibi Roma kenti ve devletinden bağımsız ama onun içinde yaşayıp bir parçası haline gelen bir başka dul kadından söz etmekte. Ey Latin ülkesinin her yanıyla kirlenmiş, Merad'ın yılanlarla coştuğu kenti! Kıyılarına bir dul kadını oturtacaksın ve Tiber Nehri sana ağıtlar yakacak. Sen onun yüreği kan lekeleriyle kirlenmiş, inançsız bir ruha sahip eşisin. Tanrı'nın neler yapabileceğini, neler planladığını anlamıyor musun? Milton S. Terry, adı geçen eser, kitap 5, sayfa 125. Burada Roma kentine ve ülkesine inançsızlığın ve günahkarlığın simgesi bir dul kadını yücelttiği suçlaması getiriliyor. Menat, söz konusu dul kadının hangi kültün temsilcisi olduğunu anlamamıza yardımcı olacak iyi bir ipucu. Gerçek Sibil'in kitapları aracılığıyla ve kurul kararıyla İsa'dan önce 496'da tapınımı Roma'da Bacchus adıyla resmileştirilen Yunan tanrısı Dionysos çevresinde biçimlenen cemaat, heterojen ana tanrıça tapınımının desteklediği gizem kültlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Menat da bu külte bağlı rahibelere verilen bir özel isim. Dionysos her ne kadar şarap tanrısı unvanıyla Roma'ya taşınsa da aslında bir verimlilik ve yeniden doğuş, resurrection gizemciliğinin de merkezinde yer alıyor ve bu yönüyle Kibele'nin eşi ya da yardımcısı Attis'le benzerlikler taşıyor. Hristiyan inanç sisteminin de önemli bir parçasını yeniden doğuş fikrinin ve bunun kutlandığı bayram, Paskalya ve ritüellerin oluşturduğu dikkate alınırsa, tıpkı Isis sorununda olduğu gibi Menatların kültünün de ciddi bir rakip niteliği taşıdığı çıkıyor ortaya. En kritik nokta da Roma'nın bir dul kadını kıyılarına oturtması ve bu yüzden kitap 5'teki dizelerde suçlanması. Elbette Roma'nın kıyılarına oturtulan kadın, tapınımı yüzyıllara yayılan bir süreç içinde taşınıp getirilen ünlü dünya anne yani Kibele'dir. Ve eğer eşi, yardımcısı Attis'in tıpkı Osiris kültündeki gibi ölüp yeniden dirildiğini dikkate alırsak o da net bir tanımla dul kadındır. Bütün bunlar Yahudi ve Hristiyan düşüncelerinde ana tanrıça tapınımının şiddetle eleştirilmesini getiriyor akla. Babil'in İştar'ı, Kenan'ın Astartes'i, Judeo-Hristiyan kültürde sürekli aşağılanan ve rahibeleriyle birlikte fahişelik kurumunun bir parçası olarak görülen tanrıçalardır. İncil'in finalindeki Yuhanna'nın vahyi Babil'e fahişe derken onun tanrıçası İştar'a gönderme yapmaktadır söz gelimi. Bu durumda sahte Sibil'in kitaplarında Mısır'ın Isis'i, Roma'nın da Kibele'yi yüceltmekle suçlanması pek de şaşırtıcı görünmüyor. Bu ayrıntının üzerinde durmamızın da belli bir nedeni ve amacı var. Şimdilik yine daha fazla ileri gitmeden okurun bu altı kalın çizgilerle çizilmiş dul kadın deyişini aklının bir köşesinde tutmasını istiyorum. Tabii bu deyişin doğrudan ana tanrıça kültüne yapılmış bir gönderme olduğunu da. Tıpkı daha önce dikkat çektiğim Nuh'un gelini ifadesi gibi ilerideki bölümlerde bu dul kadın da bizim için kritik bir ipucu işlevi görecek. Gökyüzünde Yıldız Savaşları. Toplamı 12 bölümden oluşan bu sahte Sibil'in derlemeleri genel hatlarıyla yukarıda çerçevesini çizdiğimiz Judeo-Hristiyan bakışla kaleme alınmış ve aslında orijinal Sibil'in kitaplarını yaratan kültürle çoğu kez taban tabana zıt bir görünüm veren dinsel propaganda metinlerinden oluşuyor. Uzmanlar bir bölümünün yazıldığı dönemleri ve hatta ilk ortaya çıktığı kentleri bile eş zamanlı başka belgelerdeki ipuçlarını ve ortak noktaları izleyerek ya da paralel içeriğe sahip metinlere ilişkin bilgilerden yararlanarak rahatça saptayabiliyorlar. Bu tür analizler Sibyl'in kitaplarının orijinal versiyonlarıyla ilgili elle tutulur veriler sağlayamıyor belki ama Judaizmin ve Hristiyan gruplarının gelişim süreçlerini ve Mısır'a, Orta Doğu'ya ya da Anadolu'ya İsa'dan önce 2. yüzyıldan sonra egemen olan düşünce akımlarını yakından izleme olanağı veriyor. Söz gelimi kitap 3'ün büyük oranda Kudüs'ten siyasi nedenlerle İskenderiye'ye göç etmek durumunda kalan bir rahip grubu tarafından Mısır kültürü ve Helenistik düşünce akımlarının verdiği esinin de katkısıyla kaleme alındığı düşünülüyor. Bu kaleme alma işleminin kitapların bütünü içinde ne denli büyük bir oranı oluşturduğunu bilemiyoruz. Metinlerin hepsi mi sonradan yazılmıştır yoksa az da olsa kimi pasajlarda orijinal Sibyl'in kitaplarından kalmış minik fragmanlar var mıdır? Orası bir hayli karanlık ama en azından Pseudo Sibyl'in külliyatındaki izleri sürerek geç dönemde Mısır'a yerleşen Yahudiler aracılığıyla göksel bilgilere dayanan asketolojik düşüncenin süreç içinde Hristiyan kültürüne taşınmasıyla ilgili değerli ayrıntıları yakalama şansı buluyoruz. Göklerde yaşanan ürkütücü gelişmeler ile ilgili temel fikir, daha önce de altını çizerek vurguladığım gibi, bakınız 2012 Marduk'la randevu. Yahudi düşüncesine Babil sürgünü, İsa'dan önce 6. yüzyıl döneminde sızmış ve Daniel'in kehanetlerinde kısmen dile getirilmişti. Mezopotamya astronomisi ve göksel döngüleriyle tanışıklığın sağladığı bu yeni ve etkileyici tema, Yahuda'nın son dönemlerinde ayrılıkçı ve muhalif Essene mezhebinin elinde daha temel bir kıyamet fikrine dönüşmüş ve Yuhanna'nın vahyi gibi İncil metinlerinde somutlaşarak Hristiyan teolojisine de taşınmıştı. İşte Pseudo-Sibyl'in metinlerinin orijinaliyle ilgili araştırmalar bu aktarım sırasında fazla hesaba katılmayan bir başka unsurun binlerce yıl öncesine dayanan ana tanrıça kültünün de belli oranda rol oynadığını koyuyor ortaya. Üçüncü kitabın ve belki diğer kitapların kimi bölümlerinin de Onias adlı bir yönetici rahip ailesince oluşturulduğu konusunda uzmanlar arasında fikir birliği olduğunu söyleyebiliriz. Bard College'ın iki ilahiyat profesörü Bruce Chilton ve Jacob Neusner, Yahuda'nın ünlü Makkabe isyanından bir süre önce ülkedeki prestijini yitiren ve Kudüs dışına sürülen Onias klanının ilken Suriye'de yerleştiğine, sonra da Ptolemy hanedanının himayesi altında Mısır'a göç ettiğine dikkat çekiyorlar. Bruce Chilton, Jacob Neusner, Types of Authority in Formative Christianity and Judaism, sayfa 164. Mısır'da kaldıkları süre içinde ülke dışındaki ilk ve tek Yahudi tapınağını Heliopolis yakınlarındaki Leontopolis'te inşa eden ve bu nedenle Kudüs'te protesto edilen Onyaslar, büyük olasılıkla İskenderiye kentindeki Yahudi diasporası içinde Yunan ve Mısır kaynakları aracılığıyla haberdar oldukları bu eski tanrıça kültüne ve Sibyl geleneğine ilişkin bilgilerden de yararlanarak Pseudo Sibyl'in külliyatının 3. kitabı olarak bilinen metinleri oluşturmuşlar. Chilton ve Neusner ayrıca Onias ailesiyle Yahuda'da yükselişe geçen Essene mezhebi arasında gözle görülür bir bağlantı olduğuna da işaret ediyorlar ki bu durum Sibyl'in metinlerindeki eskatolojik temaların Essene cemaatine ve onlar aracılığıyla da Hristiyan inanç sistemine yerleşmesini iyice açıklanabilir hale getiriyor. Bir başka deyişle Babil sürgünü sırasında Mezopotamya kozmolojisi ve gizemciliği ile tanışıp bu kültürel karşılaşma sırasında edindiklerini kendi yaratılış hikayesi olan Genesis'i oluşturmakta kullanan Judaizmin, Mısır gizem kültleri ve Helenistik düşünceyle buluştuktan sonra elde ettiği yeni verileri de eskatoloji ve kehanet geleneğine ince ayar yapmakta kullandığını söyleyebiliriz. Bu noktada birikimi zenginleştirecek yeni dere yatağı ana tanrıça kültü ve Sibyl geleneğinden sağlanmış. iktidardaki muhafazakar Judaizmin reddettiği yeni teolojiyi Hristiyan gruplara iletecek köprü de Mesihçi düşüncenin ilk çekirdeği niteliği taşıyan Essene mezhebi olmuştu. Pseudo-Sibyl'in kitaplarında kaynağı ve kökeni sisler arkasında kalan ve belirsizlikler nedeniyle belki de orijinal kitaplardan sızıp gelmiş küçük fragmanlar olabileceği düşünülen metin parçalarına genellikle bölüm sonlarına iliştirilmiş eskatolojik kırıntılar halinde rastlıyoruz. Çoğunlukla bunlar metnin geri kalan bölümünden kopuk, araya karışmış izlenimi veren pasajlar. Şu kitap 3'ün başında karşımıza çıkan dul kadın ve dünyanın sonu hikayesindeki gibi. Yine aynı kitabın finalinde zamanın bitimine ilişkin şu dizeler yer alıyor. Her şeyin sonunu belirleyecek işareti söyleyeceğim sana. Gece yıldızlı gökyüzünde kılıçlar batı ve doğu yönlerini gösterdiğinde göklerde bir toz bulutu belirip dünyanın üzerine gelecek ve güneşin ışıkları zayıflayacak. Aynı anda ay ışıkları parlayıp dünyayı aydınlatacak. Kayalarda kan damlalarını andırır işaretler belirecek. Ve bir bulut içinde savaşçıları ve atlarını göreceksin. Bir sis tabakası gibi. İşte o anda göklerdeki Tanrı'nın emriyle dünyada savaşlar sona erecek. Hene Bate adı geçen eser sayfa 81-82. Ancak Pseudo-Sibyl'in kitaplarındaki bu tür yabancı metin parçacıklarının en ilginci ve en şaşırtıcısı kitap 5'in finalinde yer alıyor. Metnin son bölümüne bir biçimde eklenmiş Yıldızlar Savaşı adlı pasaj, klasik Yahudi metinlerindekine hiç benzemeyen bir göksel değişim tablosunu anlaşılması pek de kolay olmayan ayrıntılar eşliğinde sunuyor. Yıldızların arasında alevli güneşin tehdidini gördüm ve parlak ışıklarıyla ayın gazabının verdiği korkuyu. Yıldızlar savaşın doğum sancılarını çekiyorlardı ve Tanrı savaş komutunu verdi. Büyük alevler güneşe karşı saldırıya geçti ve ayın boynuzları biçim değiştirmeye başladı. Sabah yıldızı aslanın sırtına binip savaşa katıldı. Oğlak henüz yükselmekte olan boğanın boynunu kesti ve boğa da oğlaktan dönüş gününü geri aldı. Orion kendisini bağlayan boyunduruktan kurtuldu. Başak ikizlerin yazgısını koçta değiştirdi. Pleiades artık parlamıyordu. Ejderha kendi bölgesini terk etti. Balık da aslanın bölgesinin aşağılarına doğru yüzdü. Yengeç Orion'un korkusuyla kendi bölgesinden kaçtı. Akrep aslanın kuyruğuna doğru süründü ve köpek güneşin yolladığı alevlerden sıyrıldı. Büyük ışıldayanın gücüyle kova kavruldu. Gökler yükseğe çıktı ve savaşan orduları sarstı. Onları dünyaya doğru yolladı. Onlar da süzülerek okyanusun sularına çarptılar. Dünyayı ateşe verdiler ve gökyüzü yıldızsız kaldı. Hene Bate adı geçen eser sayfa 117-118. Sibyl'in kitapları ve eskatolojik metinler üzerinde çalışan uzmanların anlaşılması güç, astronomik şifreleri içerdiğini düşündükleri bu satırlardaki ifadelerin paralellerine Pseudo-Sibyl'in koleksiyonunda birkaç kez daha rastlıyoruz. Hepsinde de bu garip kehanetler metnin anlatmakta olduğu hikayenin belli bir yerine araya karışmış bir yama gibi yerleşiyor ve bütünden farklı yabancı bir nitelik sergiliyor. Kitap 8'de yine böyle bir küçük pasajla karşılaşıyoruz. 10. kuşak Hades'in evine girdiğinde ve sonrasında dişi cinsin yönetimine teslim olduğunda Tanrı kötü güçleri salacak üzerlerine. O kadın kraliyet tacını giyip inançsız bir çağı başlatacak. Gece güneş karanlıklar arasında parlayacak. Yıldızlar gökyüzünü terk edecek ve bir fırtına dünyayı harabeye çevirecek. Milton S. Terry adı geçen eser kitap 8 sayfa 171. Çeviriyi yapan Milton S. Terry, bu dizelerde geçen dişi cins ifadesinin kitap 3'te karşılaştığımız dul kadını kastettiğine dikkat çekiyor. Yani kitap 8'in büyük olasılıkla Hristiyan yazarı bir biçimde edindiği göksel değişime ve dünyayı etkileyecek ürkütücü sahnelere ilişkin eski bilgi kırıntılarını, ortaya çıkması beklenen afetleri insanların dul kadının emrine girmesinin sonucu olarak göstermekte kullanıyor. Eğer varsayımlarımız doğruysa, ana tanrıça kültünün Roma'daki yükselişinin şeytani güçlerin egemenliği olarak yorumlanması anlamına geliyor bu. Feton, gökten gelen tehlike. Pseudo-Sibyl'in metinlerindeki eskatolojik fragmanlarda karşımıza çıkan, güneşe saldıran alevler, yıldızların yer değiştirmesi, göklerden ateş yağıp dünyayı yakıp yıkması gibi temaları, kökenlerinin epey eskilere dayandığı düşünülen kimi Yunan mitlerinden de biliyoruz. Bunların içinde en popüler olan ve pseudo-sibilinlerde anlatılanlarla en fazla paralellik sergileyeni, Feton'un yolculuğu olarak bilinen hikaye. Feton, Helios'un, Apollon, deniz perisi Clemene'den doğma oğluydu. Henüz küçük bir çocukken bir gün arkadaşlarından biri onun Tanrı'nın oğlu olma iddiasıyla alay edince çok kızdı. Annesine koşup "Benim göklerde doğan ilahi bir çocuk olduğumla ilgili kanıt göster," diye haykırdı. Clemene bu kanıtı kendisinin de kolay sağlayacağını, tek yapması gerekenin Helios'un güneşin doğduğu bölgedeki sarayına gidip bunu ona, yani babasına sormak olduğunu söyledi. Bunun üzerine genç Feton, doğu yönüne Hindistan topraklarına gidip Helios'un görkemli sarayına ulaştı ve huzuruna çıkarak kendisini oğulluğa kabul edip etmediğini sordu. "Annenin söylediği her şey doğrudur sevgili oğlum," dedi Helios. "Ben senin babanım. Bunu kanıtlamak için sana istediğin hediyeyi vermeye de hazırım." Feton'un amacı kendisine inanmayıp alay eden arkadaşını mahcup etmekti ve bu nedenle oldukça iddialı bir hediye istedi. "Senin denetimin altındaki güneş arabasını bir günlüğüne ben sürmek istiyorum." Helios bunun çok hassas ve sorumluluk gerektiren bir iş olduğunu, kendisinden başka hiç kimsenin güneş arabasını süremeyeceğini anlatmaya çalıştı. Ama Feton ikna olmuyordu bir türlü. Üstelik söz bir kez ağzından çıkmıştı Helios'un. Çaresiz oğlunun isteğini kabul etti ama yola çıkmadan önce ona göklerle ilgili bütün ayrıntılı bilgileri verdi. Nelere dikkat etmesi gerektiğini ve arabayı nasıl süreceğini tek tek anlattı. Güneş arabası zanaatların tanrısı Vulkan, Hephaistos tarafından yapılıp hediye edilmişti ve som altındandı. Feton heyecanla arabaya bindi, kamçısını eline aldı ve dizginleri kavradı. İzleyeceği yolu Helios iyice tarif etmişti. Boğanın boynuzları arasından ve avcının okunun önünden geçecek, aslanın çenesinin yanından süzülüp akrebin kıskaçlarına doğru yönelecekti. Doğrultusunu sabit tutması, kuzeye ya da güneye kaymadan orta yolu izlemesi gerekiyordu. Helios ayrıca atlara dizginlerle hükmetmeye çalışmasını, kamçıyı kullanmamasını öğütledi oğluna. Ancak hızla ileri fırlayan arabada coşkuyla dizginleri kavrayan Feton, bir süre sonra bu işin hiç de sandığı kadar kolay olmadığını anladı. Atları hükmetmeyi başaramıyordu ve güneş arabası denetimsiz bir hızla dolaşıyordu göklerde. Aldığı uyarılara karşın doğrultusunu tutturamamış, kuzeydeki küçük ve büyük ayının ilk kez bunca büyük bir sıcaklığı yakıntılarında görüp eritmelerine yol açmıştı. Ejderha kuzey kutbuna sinip büzüşüyor, çoban, Bötes korkuyla yerini terk edip kaçıyordu. Hepsinden daha da kötüsü izlemek zorunda olduğu yüksekliği de tutturamamıştı. Feton bir türlü ve hükmetmeyi başaramadığı araba hızla dünyaya doğru yaklaşıyordu. Bulutlar yoğunlaştı, dağların dorukları ateş saçmaya, bitkiler kavrulmaya, nehirler kurumaya, şehirler yıkılıp küller altında kalmaya başladı. Felaketi durdurmak için dünya anne, gökyüzündeki Zeus'u, Jüpiter, yardıma çağırdı sonunda. Zeus da güçlü yıldırımlarından birini arabanın üzerine yolladı ve bu darbeyle alev alan Feton, kayan bir yıldız gibi göklerden yere düştü. Kaos engellenmiş, düzen yeniden sağlanmıştı. Thomas Bulfinch. Bulfinch's Greek and Roman Mythology, The Age of Fables. Sayfa 31-36. İyi bilinen ve değişik versiyonları bulunan bu hikayeye Yunan ve Roma şairlerinin yapıtlarında da sık sık rastlarız ki en güzel ve ayrıntılı örneklerinden biri Ovidius'un Metamorphosis, Dönüşümler adlı kitabındadır. Rönesans'tan başlayarak eski Yunan ve Roma'nın yeniden keşfedilmesi sürecinde Ovidius'un dizeleriyle aktarılan Feto'nun ürkütücü hikayesi Dante Alighieri başta olmak üzere Batı edebiyatının ustalarınca da sık sık kullanılmıştır.
Güneş arabasının kontrolden çıkması yüzünden dünyanın başına gelen korkunç felaketlerin ayrıntılarını buluruz Ovidius'un yapıtında. Hindistan'dan İspanya'ya, Kuzey Afrika'dan İskandinavya'ya dek her yer dünyaya beklenmedik biçimde yaklaşan bu iri ve parlak ateş topunun etkisi sonucu büyük afetlerle yüz yüze gelmektedir. Nihayet çok acı çeken dünya annenin çağrısı üzerine duruma müdahale eden Jüpiter pek de fazla seçeneği kalmadığını fark eder. Ne toprakların üzerini örtüp koruyacak bulutlar kalmıştı, ne de acıyı dindirmek için göklerden yağdırılacak yağmurlar. Gökler gürledi. Jüpiter yıldırımını aldı eline ve fırlattı. Yıldırım hem arabadan ayırdı Faeton'u hem de yaşamdan. Ve Faeton, sarı saçları alevlerle kavrulmuş halde, bulutsuz gecelerde gökten kayıp düşer gibi görünen yıldız misali, baş aşağı düştüğü yere doğru, ardında ışıklı izler bırakarak. Ovidius, Metamorphosis İngilizce çeviri, A.D. Melville, sayfa 33-34. Bu oldukça dramatik finalle birlikte dünya çok tehlikeli bir kaostan kurtulur ama Helios da oğlunu yitirir. Peki Faeton miti neyi anlatmaya çalışmaktadır insanlara? Sorumluluğu hafife alan bir çocuğun şımarıklığı yüzünden dünyanın büyük bir tehlikeyi atlatmasını mı? Yoksa kimi mitoloji uzmanlarının düşündüğü gibi güneşin her gün batıda dünyaya çarpacak gibi yaklaşıp batmasına karşın sabahları doğu ufkunda yeniden yükselmesini açıklayacak bir folklorik hikaye olarak mı uydurulmuştur? Yalnızca metaforlardan mı oluşmaktadır, yoksa bu tehlikeli serüvenin ardında dünyadaki insanların bir dönem tanık oldukları ürkütücü bir deneyimin izlerini aramak mı gerekir? Faeton miti çok sayıda göksel olaydan herhangi birini temsil ediyor olabilir, diyor ünlü gökbilimci ve arkeostronomi uzmanı Edwin Krupp. Belki yolu güneşin her iki yanından da geçen ve düzensiz bir seyre sahip olan Venüs'ten söz edilmektedir bir benzetme aracılığıyla. Ya da belki dramatik, beklenmeyen ve istenmeyen bir kozmik ziyaretçi bu mite esin kaynağı oluşturmuştur. Bir kuyruklu yıldız kararsız ve düzensiz bir izlenim yaratmış olabilir. Edwin J. Krupp, Echoes of the Ancient Skies, The Astronomy of Lost Civilizations, sayfa 83. Yunan mitolojisinden Roma kültürüne bir biçimde taşınan ama içerdiği simgeler tam olarak deşifre edilemeyen bu gizemli hikayenin Rönesans'tan itibaren yeni bir dirilişi yaşayan ve aydınlanma çağında antik çağı yeniden keşfetmeye çalışan Batı edebiyatı ve düşüncesinde de belirgin izler bıraktığını görüyoruz. Dante Alighieri ve Johann Wolfgang von Goethe başta olmak üzere çoğu Avrupalı şair ve yazar için Faeton mitinde somutlaşan katastrofik imgelerin karşı konulmaz bir çekiciliği vardı. Ancak güneş arabasını kullanırken dünyayı büyük bir tehlikeye sürükleyen Helios'un oğluyla ilgili ayrıntıların sıradan metaforlar değil, uzak geçmişte yaşanmış gerçek bir göksel olgunun toplumsal bellekteki kalıntıları olduğu fikrini ilk gündeme getiren İsa'dan önce 5. yüzyılın ünlü filozofu Platon oldu. Platon, Timaeus adlı yapıtında Yitik Kıta Atlantis'i anlatırken Solon'a Mısırlı rahipler tarafından aktarılan eski kayıtlara gönderme yaptı. Bunlar düzenli aralıklarla yinelenip birçok ülkeye ve halklarına yıkım getiren, büyük yılın kış mevsiminde seller, yaz mevsiminde de kavurucu bir sıcak ve ateşle ortaya çıkan geniş ölçekli afetlerden söz ediyordu.